Ayrım 26, Güvenlik Duvarı, yani Mankel, sayfa 305, 25. bölüm. Geriye dönüp bakınca Wallander, o öğleden sonra Höglund'un söylediklerini dinleyerek hayatının en büyük hatalarından birini yaptığını hissedecekti. Höggberg'in erkek arkadaşı olduğunu duyar duymaz, gerçeğin daha da karmaşık olduğunu tahmin etmeliydi. Höglund'un öğrendiği şeyin doğruluğundan emin değillerdi ve bir şeyin doğruluğundan emin olmadan atılan adım insanı yoldan çıkarabilirdi. Sonuçta Wallander görmesi gerekeni görmemişti. Bu hatası ona pahalıya mal oldu. Wallander en karanlık hislerinin yoğunlaştığı anlarda bu hatasının bir insanın hayatına mal olduğunu hissedecekti. Hatta daha büyük bir felakete yol açmış olabilirdi. O pazartesi sabahı 12 Ekim tarihinde Höglund, Högberg'in hayatında bir erkek arkadaş olup olmadığını öğrenme görevini hemen üstlenmişti. Bu konuyu tekrar Persson'a açmıştı. Persson da böyle bir şey olduğunu reddetmişti. Tek verdiği isim Kalle Riis'ti ki Högberg bu kişiyle daha önceden yakındı. Höglund, Persson'un gerçeği söyleyip söylemediğinden emin değildi ama daha fazla ilerleyememişti de. Höglund, Reis'in çalıştığı nalbura gitmişti. Rahatsız edilmeden konuşabilmek için arkadaki depoya girmişlerdi. Persson'un aksine Reis, Höglund'un bütün sorularına kısaca ve dürüstçe cevap vermişti. Höglund'a göre ilişkileri biteli bir yıldan fazla zaman geçmesine rağmen çocuk Sonya'yı hala özlüyordu. Ölümünün yasını tutuyor ve olanlardan dolayı korkuyordu. Ayrılmalarından sonra Sonya'nın hayatında neler olduğu konusuna fazla ışık tutamamıştı. Üstad küçük bir şehir olmasına rağmen yolları pek kesişmemişti. Rüys de hafta sonları genelde arabayla Malmö'ye gidiyordu. Yeni kız arkadaşı orada yaşıyordu. ''Ama bence başka birisi vardı.'' dedi. ''Sonya'nın birlikte olduğu birisi.'' Reis bu kişi hakkında adının Jonas Landahl olması ve Snappehane caddesinde büyük bir evde yaşaması haricinde pek bir şey bilmiyordu. Tam adresini bilmiyordu ama Friskit caddesinin köşesinde şehirden geliyorsanız sol tarafta bir yerdeydi. Landahl'ın ne iş yaptığını da bilmiyordu. Höglund anında arabasıyla oraya gitmiş, sokağın sol tarafında çok hoş, modern bir ev görmüştü. Giriş kapısından geçip zili çalmıştı. Ev terk edilmiş gibiydi. Gerçi Höglund neden öyle hissettiğini bilmiyordu, kimse kapıyı açmadı. Höglund zili defalarca çaldı, sonra evin arka tarafına yürüdü, arka kapıyı yumrukladı, camlardan içeri bakmaya çalıştı. Tekrar öne geldiğinde giriş kapısının dışarısında sabahlık ve bot giymiş bir adamla karşılaştı. Günün o saati ve soğuk göze alınınca garip bir manzaraydı adamın kılığı. Adam karşı kaldırımdaki evde oturduğunu, onun zili çaldığını gördüğünü açıkladı. Adı Ingve'ydi ama soyadını söylemedi. ''Evde kimse yok.'' dedi kendinden emin bir şekilde. ''Çocuk bile yok.'' Konuşmaları kısa ama bilgilendiriciydi. Ingve komşularını göz hapsinde tutmayı seven biriydi belli ki. Landahl ailesi bu bölgenin garip kuşlarıydı dedi adam. 10 yıldır oradaydılar. Bay Landahl'ın ne iş yaptığını bilmiyordu. Hatta ilk taşındıklarında kimseyi davet edip de tanışma zahmetine bile girmemişlerdi. Bütün eşyalarını ve oğullarını evin içine taşıdıkları gibi kapıyı kapatmışlardı. Adam onları neredeyse hiç görmemişti. İlk geldiklerinde çocuk 12-13 yaşlarındaydı ama genellikle onu uzun süre yalnız bırakıyorlardı. Anne baba tanrı bilir nereye uzun uzun seyahate gidiyordu. Ara sıra dönüyorlar sonra aynı hızla kayboluyorlardı. İkisi de bir işte çalışıyor gibi değildi ama hep paraları var gibiydi. Bu komşu onları en son Eylül civarında görmüştü. Sonra oğlan artık yetişkin olmuştu, yine yalnızdı. Ancak birkaç gün evvel bir taksi gelip onu da götürmüştü. ''Yani ev boş.'' dedi Höglund.
''İçeride kimse yok.''
''Taksi ne zaman geldi?''
''Geçen çarşamba, öğleden sonra.''
Höglund, Ingver'in mutfağında oturduğunu, komşularının geliş gidişlerinin ve ne yaptıklarının bir kaydını tuttuğunu canlandırdı zihninde. Trenleri izlemekten pek de farklı değil diye düşündü. ''Hangi taksi şirketiydi hatırlıyor musunuz?'' diye sordu.
''Hayır.''
''Hangi şirket olduğunu adın gibi biliyorsun diye düşündü Höglund. Hatta arabanın markasını, modelini ve plakasını bile hatırlayabilirsin. Ama bana anlatmayacaksın. Çünkü bu itiraf edemeyeceğim bir şey. Komşularını ajan gibi gözetliyorsun işte.
Yine eve gelince bizimle iletişime geçersin de çok memnun olurum.
Ne yaptı?
Hiçbir şey. Sadece ona birkaç soru soracağız.
Hangi konuda?
Adamın merakı sınır tanımıyordu.
Höglund başını iki yana salladı. Adam tekrar soru sormadı. Ama Höglund onun sinir olduğunu anlamıştı. Sanki herkesin bildiği bir görgü kuralını çiğnemişti.
Höglund emniyete döndü. Taksi durağını ve Landağlı Snappenhane Caddesi'nden alan taksiciyi bulacak kadar şanslıydı. Taksici emniyete geldi. Adı Östensson'du ve 30'lu yaşlardaydı. Adamın hafızası çok kuvvetliydi.
Saat 2'ye doğru onu aldım. Sanırım adı Jonas'tı.
Soyadını söyledi mi?
Galiba ben bunu soyadı zannettim. Bugünlerde insanların isimleri çok garip.
Sadece tek yolcuydu değil mi?
Evet, genç bir adam. Arkadaşça biriydi.
Çok valizi var mıydı?
Tekerlekli, küçük boy bir bavul.
Onu nereye götürdün?
Feribot iskelesine.
Polonya'ya mı gidiyordu?
Başka istikamet var mı?
Sende nasıl bir izlerin bıraktı?
Bırakmadı aslında ama kibar birisiydi.
Tedirgin ya da kaygılı görünüyor muydu?
Hayır.
Konuştu mu hiç?
Yanlış hatırlamıyorsam arka koltuğa oturup camdan dışarı baktı. Ama bana bahşiş verdi, bunu hatırlıyorum.
Höglund geldiği için adama teşekkür etti. Snappenhane Caddesi'ndeki evi aramak için izin çıkarttırmaya karar verdi. Bölge savcısıyla görüştü. Adam da ihtiyacı olan evrakları gönderdi. Höglund tam o eve doğru yola koyulmuştu ki kreş arayıp en küçük çocuğunun iyi olmadığını, kustuğunu söylemişti. Höglund arabayla oraya gidip çocuğunu kreşten almış eve götürmüştü. 2 saat yanında kaldıktan sonra çocuk biraz toparlanmıştı ve Tanrı'ya 1000 kez şükrettiği komşusu gene araya girmiş çocuğa bakmayı teklif etmişti. Höglund emniyete dönmüştü. Wallander de oradaydı.
Anahtarımız var mı diye sordu.
Çilingir götürürüz diye düşündüm.
Gerek yok. Kilidi çok karmaşık görünüyor muydu?
Hayır, sayılmaz.
O zaman ben hallederim.
Sadece unutma, sabahlık ve yeşil bot giymiş bir adam mutfak penceresinden bizi seyrediyor olacak.
Adamı oyalamak, hatta belki lafa tutmak zorunda kalabilirsin. Gözlem gücünün çok işimize yaradığını ve önümüzdeki birkaç gün boyunca bu sokaktan kimlerin gelip kimlerin geçtiğini not ederse ona minnettar kalacağımızı söylersin. Tabii ki öğrendiği her şeyi de kendine saklasın. Bir meraklı komşu varsa başkaları da olabilir.
Höglund kahkaha attı. Tam ona uygun bir yem bu dedi.
Höglund arabasıyla Snappenhane Caddesi'ne gittiler. Her zamanki gibi Wallander Höglund'un çok hızlı araba kullandığını, gereksiz seri hareketler yaptığını düşündü. Ona aslında fotoğraf albümünden bahsedecekti fakat başka bir arabaya çarpmamak için dua etmekten başka bir şeye odaklanamadı.
Höglund, Ingve denen adamın evine doğru giderken Wallander de ön kapıya yürüdü. Tıpkı Höglund'un tarif ettiği o metrukluk hissine kapıldı. Wallander kapıları açmaya başlamak üzereyken Höglund geri geldi.
Sabahlıklı adam artık bizim sivil ekipten biri dedi.
Oğlanı Höckberg'le ilişkisinden ötürü aradığımızı söylemedin umarım.
Sen beni ne sandın?
Yetenekli bir kadın polis tabii ki.
Wallander kapıyı açtı, içeri girer girmez tekrar kapattı.
''Kimse var mı?'' diye seslendi Wallander.
Sözcükleri sessizlik tarafından yutulmuş gibiydi. Evin içinde ağır ağır ve ne aradıklarını bilerek ilerlediler. İçerisi tertemiz ve düzenliydi, her şey yerli yerindeydi. Oradan aceleyle çıkıldığını gösteren hiçbir şey yoktu. Hatta odalarda kişiliksiz bir durum bile mevcuttu. Sanki bütün mobilyalar aynı anda alınmış da odaları doldursun diye dizilmiş gibi. Şömine rafında yeni doğan bebeklerine sarılmış genç bir çiftin fotoğrafı duruyordu. Kişisel eşya minimum düzeydeydi. Bir masada ışığı yanıp sönen bir telesekreter vardı. Wallander düğmeye basınca mesajlar geldi. Bir bilgisayar şirketi yeni modemlerinin çıktığını aktarıyordu. Sonra birisi yanlış numarayı aramıştı, mesaj yok, isim yoktu. Ardından Wallander'in umutla beklediği mesaj çıktı. Waller anında tanısa da Höglund birkaç saniye düşündü. Sonya Höckberg'in sesiydi bu.
Tekrar arayacağım. Önemli,
Arayacağım.
Wallander mesajı kaydetme butonunu buldu, sonra mesajı tekrar dinledi.
Artık biliyoruz dedi Sonya, burada yaşayan çocukla iletişim halindeydi, adını bile söylememiş.
Aradığımız arama bu mu acaba, kaçtığı zaman burayı mı aramış?
Büyük ihtimalle.
Wallander mutfağa yürüdü, çamaşır odasından geçip garaja açılan kapıyı açtı. Garajda bir araba vardı, koyu mavi bir Golf. Nüyberg'i ara dedi Wallander, bu arabayı iyi incelesinler.
Sence onu ölümüne getiren araba bu mu?
Olabilir, bu ihtimali eleyemeyiz. Höglund cep telefonunu çıkarıp Nüyberg'i aradı. Wallander de bu süre zarfında ikinci kattaki odalara baktı. 4 tane yatak odası vardı ama hızlı bir bakışla sadece 2 tanesinde yaşanmışlık hissediliyordu. Birisi ebeveynin, birisi oğlanındı. Wallander ebeveyn yatak odasındaki gardırobu açıp düzgünce sıralanmış giysilere baktı. Höglund'un merdivenlerden çıktığını duydu.
Nüyberg yolda.
Sonra Höglund giysilere baktı. Zevkli insanlarmış dedi. Paralı oldukları da belli oluyor.
Wallander gardırobun en arka dibinde bir köpek tasması ve kısadan deri bir kamçı buldu.
Belki de bazı sıra dışı zevkleri var dedi düşünceli.
Bugünlerde çok moda bunlar dedi Höglund bilmiş. Kafana plastik poşet geçirip ecelle flört edince insanlar daha ateşli seviştiklerini sanıyor.
Höglund'un seçtiği kelimelere şaşıran ve utanan Wallander hiçbir şey demedi. Oğlanın odasına doğru devam ettiler. Beklenmedik derecede muntazamdı. Duvarlarda ya da yatakta hiçbir şey yoktu. Kocaman bir masanın üstünde bilgisayar duruyordu.
Martin Sondan buna bakmasını isterim dedi Wallander.
Açmamı ister misin?
Yok, şimdilik kalsın. Tekrar alt kata indiler. Wallander mutfaktaki çekmecelerden birine tıkıştırılmış kağıtları karıştırdı. Sonunda aradığını buldu.
Fark ettin mi bilmiyorum ama dedi, ön kapıda isim yazmıyordu. Biraz olağan dışı bir şey. Fakat en azından burada Jonas'ın babası Harald Landahl'a gönderilmiş bazı reklam ve broşürler var.
Onun için arama çıkaracak mıyız, yani çocuk için?
Henüz değil. Önce biraz bilgi edinelim.
Kızı öldüren o muydu?
Bilmiyoruz. Ancak evden çıkıp gidişi bir kaçma teşebbüsü olabilir.
Nüyberg'i beklerken diğer çekmeceleri de karıştırdılar. Höglund yeni inşa edilmiş bir evin bulunduğu bir sürü fotoğraf buldu. Ev muhtemelen Akdeniz ülkelerinden birindeydi.
Oraya mı gidip duruyorlar?
Olabilir tabii.
Parayı nereden buluyorlar?
Oğlan hala soruşturmamızın ana odağında.
Zil çaldı. Nüyberg ve teknisyen ekibi gelmişti. Wallander onları garaja götürdü.
Parmak izi üstünde yoğunlaşın dedi. Diğer yerlerde bulduklarımızla örtüşebilir.
Sonya Höckberg'in çantasındakilerle mesela ya da ofistekilerle. Aynı zamanda arabayı trafo binasına götürmüş olduğunu gösteren izlere de bakmak lazım. Ya da Höckberg'in bu arabaya binmiş olmasıyla ilgili işaretler.
O halde lastiklerle başlayalım dedi Nüyberg. En hızlı yöntem bu olur. Hatırlarsan sahibini bulamadığımız 2 farklı lastik izimiz var.
Wallander bekledi. Nüyberg'den istediği cevabı duyması sadece 10 dakika sürdü.
Araba bu dedi Nüyberg. Olay yerinde çekilmiş fotoğraflarla kıyasladıktan sonra.
Emin misin?
Tabii ki değilim. Bununla birebir aynı olan binlerce başka lastik var. Fakat şu sol lastiğin arka tarafına bakarsan havasının inik olduğunu, aynı zamanda lastiklerin rot ayarı bozuk olduğu için iç kısmının eprediğini göreceksin. Bu dramatik ayrıntı haklı olma ihtimali bizi bayağı yükseltiyor.
Yani eminsin.
%100 kesin diyemeden ne kadar emin olabilirsem o kadar eminim.
Wallander garajdan çıktı. Höglund oturma odasında bir şeylerle uğraşıyordu. Wallander mutfağa gitti.
Doğru şeyi mi yapıyorum diye düşündü. Derhal onun eşkalini göndermeli miyim?
Ani bir endişe hissiyle tekrar oğlanın odasına gitti. Çalışma masasına oturup etrafına baktı. Gözüne takılan hiçbir şey yoktu.
Wallander parmak ucunda dikilip üst rafları yokladı. Hiçbir şey yoktu. Masaya dönüp bilgisayara baktı, içgüdüsel bir hareketle klavyeyi kaldırdı ama altında hiçbir şey yoktu.
Önce bir durdu, sonra merdiven başına gidip Höglund'a seslendi. Birlikte yine çocuğun odasına girdiler. Wallander bilgisayarı işaret etti.
Açmamı ister misin?
Evet.
Martin sonu beklemiyoruz yani.
Höglund ironik bir sesle konuştuğunu saklamaya çalışmadı. Belki de daha önce Wallander'in Martin sonu beklemelerini istemesine bozulmuştu. Ancak şu anda Wallander'in bunları düşünecek vakti yoktu. Polislik kariyeri boyunca kaç kere kendini göz ardı edilmiş ya da aşağılanmış hissetmişti. Diğer polisler, suçlular, savcılar, gazeteciler, hele şu kamu denilen şey tarafından. Höglund oturup bilgisayarı başlattı, makine küçük bir ses çıkardı, ekran yavaşça canlandı, Höglund sabit diske tıklayınca çeşitli ikonlar belirdi.
Ne aramamı istiyorsun?
Bilmiyorum. Höglund tesadüfen bir ikon seçip üstüne çift tıkladı. Falk'ın bilgisayarının aksine bu makine en ufak bir direnç göstermiyordu. Vazifesini yapıp dosyayı açtı. Tek sorun dosyanın içinin bomboş olmasıydı.
Wallander gözlüğünü takıp Höglund'un omzunun üstünden eğildi.
Üstünde yazışmalar yazan dosyayı dene dedi.
Höglund ikona tıkladı ama aynısı oldu. İçinde hiçbir şey yoktu.
Bu ne anlama geliyor dedi Wallander.
Dosya boş.
Ya da boşaltılmış. Devam et bakalım.
Höglund bütün dosyaları sırayla denedi ama sonuç hep aynıydı.
Çok garip dedi Höglund. Bu bilgisayarda gerçekten hiçbir şey yok.
Wallander disket bulabilir mi diye etrafa şöyle bir baktı ama bir tane bile göremedi.
Höglund bilgisayardaki işlemlerle ilgili bilgilerin saklandığı dosyaya geçti.
En son aktivite 9 Ekim günü olmuş.
Geçen perşembe yani. Birbirlerine soru sorar gibi baktılar. Polonya'ya gittikten bir gün sonra mı?
Mahallenin casusuna inanılırsa, ki bence inanılır, taksici de doğruyu söylüyorsa.
Wallander oturdu. Buna ne dersin?
Anladığım kadarıyla önümüzde iki ihtimal var. Ya çocuk geri geldi ya da başka birisi buradaydı.
Ve buradaki kişi her kimse bilgisayarın içini boşalttı.
Kolaylıkla, çünkü herhangi bir şifre ya da güvenlik önlemi yok.
Wallander edinebildiği bir gıdım bilgisayar bilgisinden bir çıkarıma varmaya çalıştı. Bu kişi aynı zamanda böyle bir bariyerin izini de silmiş olabilir mi?
Evet, eğer o güvenliği geçtiyse.
Aynı zamanda bilgisayarı da boşaltmışlar.
Geriye muhakkak iz kalır dedi Höglund düşünceli düşünceli.
Ne demek istiyorsun?
Martinson'un bana açıkladığı bir şey.
Anlatsana.
Bilgisayarı mobilyaları boşaltılmış bir eve benzetirsek anlayabilirsin. Geriye muhakkak izler kalır. Sert zeminde çizikler kalmış olabilir. Ya da mobilyaların bir zamanlar durduğu yerler daha kara ya da daha beyaz kalmış olabilir.
Bir duvarın tablolar indirildikten sonraki hali gibi dedi Wallander. Önceden asılı oldukları yerler daha beyaz kalır.
Martinson kiler benzetmesini yapmıştı. Bilgisayarın derinlerinde bir yerde silinmiş olan her şeyin yaşamaya devam ettiği bir bölge var. Yani bir sabit disk fiziksel olarak parçalanmadığı sürece bir zamanlar üstüne kaydedilmiş her şeyi teorik olarak yeniden kurmak mümkün.
Wallander başını iki yana salladı. Ne dediğini anlıyorum gerçi, nasıl yapılabileceğini hiç anlamıyorum dedi. Fakat şu anda benim en çok ilgimi uyandıran şey birisinin 9 Ekim günü bu bilgisayarı kullanmış olması.
Höglund tekrar monitöre döndü.
Dur, buradaki oyunlara da bir bakayım dedi Höglund ve henüz dokunmadığı ikonların üstüne çift tıklamaya başladı.
Çok tuhaf dedi, bu oyunu ilk kez duyuyorum. Jakob'un bataklığı.
İşini bitiren Höglund bilgisayarı kapattı.
İçinde resmen hiçbir şey yok. Sadece o ikonlar neden masa üstünde bırakılmıştı onu merak ediyorum.
Odayı aradılar. Disket bulmayı umuyorlardı ama bulamadılar. Wallander'in içgüdüleri ona bu bilgisayarın 9 Ekim günü kullanılmış olmasının bu vakayı çözecek ayrıntı olduğunu söylüyordu. Birisi bilgisayarı temizlemişti ve tek soru bunu yapanın Landahl mı yoksa başkası mı olduğuydu. Sonunda aramayı bırakıp alt kata indiler. Wallander arabayla işleri bitince Nürnberg'den evi de didik didik incelemelerini istedi. Bütün girinti çıkıntılarda ve sıçan deliklerinde disket aramak öncelikleri olmalıydı. Wallander mutfağa döndüğünde Höglund Martinson'la telefonda konuşuyordu. Telefonu Wallander'a uzattı.
Nasıl gidiyor?
Madin çok enerjik biri dedi Martinson. Öğle yemeğinde tuhaf bir turta tıkındı. Ben daha kahvemi bitirmeden işe koyulmaya hazırdı.
Herhangi bir gelişme?
20 sayısı çok önemli diye tutturdu. Birçok farklı bağlamda çıkıyor ama henüz duvarı aşamadı.
Ne demek istiyorsun?
Bu Robert'in lafı. Şifreyi kıramadı ama artık iki kelimeden oluştuğundan emin. Ya da bir kelime ve bir sayı. Ama bunu nereden biliyor hiçbir fikrim yok.
Wallander'de neler yaptıklarını kısaca anlattı. Konuşma sona erince Höglund'dan o komşuya gidip Jonas Landahl'ın evden çıkış tarihini teyit ettirmesini istedi. Aynı zamanda ayın 9'unda burada birilerini görmüş mü diye de sormasını söyledi. Höglund çıktı. Wallander düşünmek için koltuğa oturdu. Ancak Höglund döndüğünde hala yeni bir çıkarıma varamamıştı.
Bayağı huzursuz edici dedi Höglund. Adam gördüğü her şeyin çeteresini tutuyor. İnsan emekli olunca bu hayatı mı ummalı? Her neyse oğlanın çarşamba günü evden çıktığından emin.
Ayın 9'u hakkında ne diyor?
Kimseyi görmemiş ama elbette insan uyanık olduğu her saniyeyi mutfak camında geçiremez.
Yani bu bize bir şey kanıtlamaz dedi Wallander. Çocuk ya da herhangi birisi gelmiş olabilir. Saat 5 olmuştu. Höglund çocuklarını okuldan almak için ayrıldı. O akşam geç saatte geri gelmeyi teklif etti ama Wallander ona evde kalmasını söyledi. Eğer önemli bir şey olursa arayacağını söyledi.
Üçüncü kez oğlanın adasına döndü, yere çömelip yatağın altına baktı. Höglund çoktan kontrol etmişti ama Wallander bir şey olup olmadığını kendi gözleriyle görmek istedi. Sonra yatağa uzandı. Diyelim ki çocuk bu odaya önemli bir şey sakladı diye düşündü. Sabah uyanır uyanmaz ve gece yatmadan önce kontrol edebileceği bir şey. Wallander odanın duvarlarında yavaş yavaş gözlerini gezdirdi. Hiçbir şey. Tam doğrulup oturmak üzereyken gardırobun yanındaki kitaplıklardan birinin hafiften eğik durduğunu fark etti. Yataktan bakınca bariz görünüyordu. Wallander oturdu, kitaplığa doğru eğildi. Birisi her iki yana küçük bir conta yerleştirmiş, böylece altında incecik bir alan yaratmıştı. Wallander contaların altına baktığında orada incecik bir şey görebiliyordu. Kalemini alet gibi kullanıp o küçük objeyi oradan çıkarttı, eline alıp bakmadan önce ne olduğunu biliyordu, bir disket. Daha masaya dönemeden cep telefonunu çıkarmış birisini arıyordu. Martinson hemen açtı. Wallander nerede olduğunu, ne bulduğunu açıkladı. Martinson adresi not aldı ve yola çıktığını söyledi. Modin kısa bir süre başında nöbetçi olmadan kalmak zorundaydı. Martinson 15 dakikada oraya vardı. Bilgisayarı çalıştırıp disketi taktı. Wallander öne eğilip disketin üstündeki etiketi okudu. Jakob'un bataklığı. Höglund'un oyunlarla ilgili söylediği bir şey aklına gelince ufak bir hayal kırıklığı yaşadı. Martinson dosyaya çift tıkladı. Diskette sadece bir dosya vardı ve en son 29 Eylül günü açılmıştı. Martinson bu dosyayı açtı. İkisi de ekranda açılan metni görünce hayretler içinde kaldılar. Vizyonları sal.
Bu ne demek diye sordu Martinson.
Bilmiyorum dedi Wallander ama bize bir bağlantı daha çıktı. Landahl ve Falk.
Martinson hiçbir şey anlamamış bir halde suratına baktı.
Hatırlamıyor musun? Falk birkaç yıl önce böyle bir hayvan hakları eylemine karışmıştı.
Martinson anımsadı.
Landahl da mı dahildi merak ettim. Kaçanlardan biri olabilir.
Martinson hala şaşkın. Yani bütün olay vizyonlarla mı ilgili?
Hayır dedi Wallander. Hiç sanmam. Ama bence Landahl'ı acilen bulmalıyız.
26. ayrımın sonu. Sayfa 318.